neyse adımız bile
yemek uygun yere, için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın. Sen ben hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölün ortasında ikimiz, sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz.
Çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar solsun, güneş bitsin buraya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, sen ben hikayemiz bu kara sevda.
Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Savaş muhabiri İsmail Umut Arabacı bizimle birlikte. Sayın Arabacı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Mikrofonlardan ayrı değilsiniz ama bu sefer siz bize değil, biz size soru soracağız.
Vallahi çok sevinirim. Çünkü benim mesleğimde en çok sevdiğim nokta, biz gerçekten tarihe birebir tanıklık eden insanlarız ve herkesin kaçtığı yerlerde. Bu sadece savaş için de değil. Haberciliğin genetiğinde olan bir durum, yangın oluyor, sel oluyor. Herkes oradan kaçarken biz tam aksine oraya girmeye çalışıyoruz. O yüzden hem benim hem de meslektaşlarımın gerçekten çok büyük tanıklıkları var. Bazıları işte bunları kitaplarda topluyor, yıllar sonra okuyup görüyoruz. Ama dediğim gibi aslında her meslektaşın birer böyle bir anı kitabı gibi hepsinin tanıklıkları var çünkü. Ve gerçekten de önemli tanıklıklar yaşıyoruz. Birçok savaş bölgesinde mesela ben bulundum. Şimdi savaş muhabiri diyorsunuz. Aslında bizim ülkemizde şu an öyle bir tabir, tanım yok, kulvar da yok ama olan yerlere ben gittiğim için öyle bir algı oluşuyor. Son yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır çevremizde, Orta Doğu'da, Afrika'da yaşadığınız, yaşanan hemen hemen bütün çatışma bölgelerinde bulundum. O yüzden oraların da nasıl olduğunu anlatmak aslında gelecek için de önemli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü o ortama hiçbir ülke gelmesin en büyük dileğim.
Evet, bu arada tabii işte muhabir olunca sormadan direkt sorulara cevap veriyor. O başarıyı elde ediyor zaten kendi hayatında ama dedik ya savaş muhabiri. Tamam, belki öyle bir tanımlama yok ama biz müsaadenizle o tanımlamayı kullanalım. Çünkü çok ayrı bir alan. Evet, haberciliğin içinde, hayatın içinde ama tam dediniz de herkes kaçarken biz doğrudan doğruya o alana doğru gidiyoruz diye. Bize biraz bu savaş muhabirliğinin özelliklerini anlatmanızı rica ederim. Hani bir kişide nasıl özellikleri olmalı ki herkes kaçarken siz kendinizi dosdoğru o alana doğru itme içgüdüsünü içinizde barındırıyorsunuz?
Şimdi şöyle, aslında yaptığınız işi sevmek gerekiyor. Yani sadece aslında bu bizim mesleğimizle alakalı. Ben gerçekten işimi çok seviyorum ve en büyük nedenlerinden biri de az önce söylediğim nokta. Birincisi, birebir olay yerinde tarihe tanıklık ediyorsunuz. Mısır'da bir devrim oldu biliyorsunuz. Oradaydım. Libya'da bir devrim oldu. Oradaydım. İşte Suriye'de yaşananlar var. İşte Afganistan'da yaşananlar var. Buraları gidip o çatışma esnasında mesela nasıl görebilir ki bir insan?
Biraz böyle bir de bu farklı açıdan bir düşünün. Karakter tabii, özelliği mi gerektiriyor
tabii,
acaba?
Yani biraz aslında heyecanı da sevmek gerekiyor. İkincisi, yaptığınız işi çok sevmek gerekiyor. Çünkü gittiğimiz her yerde insanlara orada yaşananları gösterebilmek çok önemli bence. Yani çok farklı şeyler yaşanabiliyor çünkü savaş bölgelerinde. Sadece düzenli ordular savaşmıyor. Hı hı. Mesela bugün Suriye örneğinden bakarsak Esad rejiminin yanında hem İran'dan hem farklı ülkelerden gelen milisler savaşıyor ve bunların yaptığı mesela çok büyük katliamlar var gerçekten. Hı hı. Yani işte bunların duyulmasını da bir şekilde biz sağlıyoruz aslında. Oralara giderek, oralarda evet, hayatımızı riske atıyor muyuz? Atıyoruz. Çok evet. Atıyoruz. Çok kez atış altında kaldım. Uçak vurdu, üstümüze silahlı ateş atıldı, havan düştü, top düştü. Afrin operasyonunda mesela terör örgütü PYD, PKK'ya karşı Türkiye'nin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük harekatlardan biriydi. Ben operasyon başlamadan 10 gün önce gittim, operasyon bittikten 10 gün sonra kalktım ve bütün o süreç boyunca aynı askerlerimiz gibi arazide yatıyorsun, yağmur altındasın, yiyeceğin bitiyor, suyun bitiyor. Yani ciddi anlamda hem ben hem meslektaşlarım o alanlarda çalışan çok büyük riskler alıyoruz ve çok büyük imkansızlıklar içinde. Yani kaç kişi son bir yılında arazide toprak üstünde yatmıştır? Ya da kaç kere susuz kaldınız, kaç kere yemek bulamadınız? Yani biz bunları sürekli yaşıyoruz. Her gittiğimiz bölgede hemen hemen yaşıyoruz. Çünkü gittiğiniz bölge çatışma bölgesi. Gökyüzünde uçaklar var. Her an vurabilir. Sağdan soldan sürekli top atışları var. Her an bulunduğunuz noktaya düşebilir. Ki birçok da örneği var. Yani böyle bir ortamda bir kere zaten çalışmaya başladığınız zaman girişiniz çıkışınız problem. Bazen mesela öyle bir hal oluyor ki sürekli gökyüzünde hareketlilik oluyor. Bir yerden 80 kilometre bir yere gideceksiniz ama 5 günde alabiliyorsunuz o yolu. Çünkü hareket ettiğiniz anda vurmaya başlıyorlar. Siz de direkt risk altındasınız. Saklanıyorsunuz, tekrar çıkıyorsunuz. Bu arada zaten hani o bölgede yiyecek bir market yok, restoran yok, hiçbir şey yok. Yanınızda ne getirdiyseniz ya da arkadaşlarınızın yanında ne varsa bütün yemeğiniz, içeceğiniz o. Bittiği zaman zaten eğer öyle bir ortamda kalın mecburen artık dayanabileceğiniz kadar dayanıyorsunuz.
O kadar farklı bir alandan söz ediyorsunuz ki evet, biz televizyonlardan izliyoruz bir haberi, belki bir iki dakikalığına görüyoruz ama eminim ki o bir iki dakikalık haberi yapmak için siz ne çileler çekiyorsunuz?
Aynen öyle.
Ne şartlarda çalışmak zorunda kalıyorsunuz? Hep bu işi mi yaptınız yoksa hani öncesinde farklı işlerle uğraşıp sonrasında ben savaş muhabiri olmalıyım mı dediniz?
Şöyle, ben daha önce aslında spor servisinde ilk İstanbul'a geldim. Ondan önce yine yerel bir kanalda Bursa'da çalıştım. işte magazinden sonra Arena Haber Programı, arkasından Deşifre Haber Programı. Sonra da Birantlı yıllar başlayınca sıcak haber, canlı yayınlar ve o kültürle birlikte biz de adım atmış olduk.
O heyecanın içinde kendimizi buldunuz.
Tabii bir de şöyle bir şey oluyor artık. Ciddi anlamda çok büyük deneyim kazanıyorsunuz. Her gittiğiniz bölge size yeni bir şeyler katıyor. Mesela en çok iletişim problemi yaşıyorsunuz. Biz artık mesela tecrübe edinene uydu telefonu edindik artık. Yanımıza muhakkak bir uydu telefonu alıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi savaş bölgesi, çatışma bölgesi gerçekten çok zor bir bölge ve başınıza her an her şey gelebiliyor ki onlarca meslektaşımız var. Sadece Türkiye'den değil, başka ülkelerden de hayatını kaybeden, yaralanan, vurulan. Yani öyle bir durumda en büyük ihtiyaç iletişim haline geliyor. Bir süre sonra şeye alışıyorsunuz artık, açlığa, susuzluğa, yorgunluğa, uykusuzluğa. Çünkü öyle yaşamak zorundasınız. Normal bir hayat gibi, normal bir şehir gibi gittiğiniz yeri algılamamız gerekiyor. Çünkü sürekli insanlar birbirini vuruyor. Silahlarla vuruyor. Özellikle uçak saldırıları en kötüsü. Çünkü hiçbir şey duymuyorsunuz. Yani sizi ikaz edecek bir... Mesela bir silah sesinde bir tedbir alabilirsiniz. Ya şu taraftan geldi, bu tarafa gidelim diyebiliriz ama uçakta hiçbir şey yok. Yani uçağın sesini duyuyorsanız yaşıyorsunuz. Patlamanın ardından.
İnanılmaz. Hani öyle farklı şeyleri anlatıyorsunuz ki. Evet, biz az önce söylediğim gibi yani televizyonda bir iki saniye, bir iki dakikalık izlediğimiz bir haber ama.
Emin olun o haberlerin hepsinde hani... Ben kendi kurumum adına, diğer arkadaşlarım, meslektaşlarım kendi kurumları adına en önemlisi gerçekten o bölgeye girmek, birincisi hayati risk demek. Evet. Yani hayatınızı riske atıyorsunuz. Evet, o 3-4 dakikalık haberleri izliyorsunuz ama gerçekten çok büyük bir emek var. Yani her arkadaşım, her gazeteci meslektaşım o bölgeye öncelikle can güvenliğini tehlikeye atarak giriyor. İkincisi girdiğiniz yerde gerçekten başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Yani siz mecburen bir grubun yanında gidiyorsunuz ya da bir ülkenin askerin yanında gidiyorsunuz. Mesela ben Libya'da yaşadım. Libya'da işte bir halk ayaklanması oldu Kaddafi'ye karşı ve arkasından işte çatışmalar başladı. O süreçte ben Libya'ya gittim. Bir Türk vatandaşı öldürüldü orada keskin nişancı atışıyla. Orada bir inşaatta çalışan. Ya onun vurulduğu yeri çekmeye gittik aslında. Bir haber yapalım diye, görüntüsünü alalım diye. Orada mesela biz yolda Kaddafi'nin askeri istihbaratına yakalandık. Ve gerçekten hani anlatmak istemeyeceğim, o kadar çok şey gördük ve yaşadık ki orada. Çok kötü bir ortamdı. Ve sonrasında da sağ olsun devletimiz tüm imkanları kullanarak bizi oradan bir şekilde çıkardı. Yani genelkurmay özel bir uçak gönderdi. İşte orada büyükelçiliğimizde görev yapan polis, özel harekat başkanlığına ait polislerimiz böyle farklı bir harekat tarzıyla bizi aldılar falan. Yine orada Misrata'da yine minibüsümüz vuruldu. Bildiğiniz havan mermisi düştü ve biz taklattık arabayı. Mesela en son burada yine Afrin operasyonunda Kefercenne diye bir bölge var. PKK-PYD örgütü üyeleri orada mesela bizim askerimiz ya da Özgür Suriye ordusu onları vurmasın diye Rus bayrağı çekmişti. Onu çekelim dedik. İlginç bir gelişme. Yani böyle bir operasyon başlamış. Terör örgütü de Rus bayrağı çekiyor. Yani kendini bir şekilde kamufle etmeye çalışıyor. Oraya gittiğimizde mesela biz artık öyle bir yere geldik ki 300 metre bir mesafeye düştük. Ve bir ara fark ettiler bizi tabii. Öyle bir atış başladı ki üstümüze. Ve ben tesadüf o anda canlı yayındaydım kurumumda. Biz tabii o anda duymuyoruz o silah seslerini ama izleyenler ve bizim yöneticilerimiz inanılmaz bir şekilde o kurşun sesleri o kadar çok yakın geçmiş ki artık. Rejiden bize bağırıyor, çabuk çıkın oradan. Biz bir ara bir baktık etrafımıza, Özgür Suriye askerleriyle birlikteydik, hiçbiri yok etrafımızda. Hepsi kayboldu. Biz kameraman arkadaşımla orada baş başa kaldık. Sonra bir şekilde işte uzaklaştık bölgeden. Hatta malzemelerimizin bir kısmı orada kaldı. Çünkü çok yoğun atış vardı. Yani gerçekten hem silah
ama elinde, bakın yani muhabir işte sevgili dinleyiciler ne diyeyim, hala malzemelerini düşün. Yani
sonra döndük aldık tekrar.
Yani canını ortaya koyuyor ama o malzemeler kıymetli. Çünkü bilmiyorum.
Onlar olmadan yaptığımızın hiçbir anlamı yok.
Yaptığınız işin de bir anlamı yok ama yani hani canınızdan çok o anki o sizinle birlikte olan kameranız, belki filmleriniz, pilleriniz bilmiyorum
zaten
hani neler
var. Zaten
bizim
oradaki amacımız o görüntüleri alıp neler olduğunu Türkiye'ye iletmek.
Evet.
İşte Türkiye'deki insanlar da onları gördükçe neler yaşandığını anlayabilsinler, yorumlayabilsinler, analiz yapabilsinler. Asıl amacımız bu. Eğer o malzemeler olmazsa biz bunların hiçbirini yapamayız.
Evet. Şimdi siz bunları anlatırken tabii benim böyle birden kalbim çarpmaya başladı. Eyvah ne olacak sonunda diye, ama asıl bence kalbi çarpanlar bir de aile kısmı. Ben onu hani sormak istiyorum. Şimdi siz tabii bilmiyorum anne babanız hayatta mı ama eşiniz, çocuklarınız, onlar sizi nasıl gönderiyor? Normalde hani savaşa muhabir gönderiyorsunuz ama savaşa asker de gönderen aileler var. Bir
evet.
şekilde hani evden biri gidiyor ve o kişi onların canı. Neler hissediyorlar? Biliyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Nasıl ayarlıyor o durumu?
Yani sadece Suriye'ye gittiğimi biliyorlar. Genel bazda çok fazla onları da üzmemek için detay hiçbir zaman paylaşmıyorum ben. Ki mesela az önce anlattığım olay hiçbirini bilmezler. Çünkü hiç anlatmam.
İlk defa bizim programımız aracılığıyla mı duymuş
olacaklar? Bir sonraki gidişinde, her gidişinde bu sefer daha zor olacak.
Daha çok
onlar için de daha çok zor olacak. Ben o yüzden o zorluğu onlara yaşatmamak için ben bunların hiçbirini konuşmuyorum. Yani haberlerde de zaten çoğu zaman o bölümleri sadece haber yaptığımız için ben çok fazla da bir olumsuz etkisi olmuyor.
Hı hı. Ama görüntü olarak gidip, sizi görmüyorlar
tabii
karelerde.
Yani gidip geldiğimiz için de artık normal bir şey haline geldi onlar için de.
Hı hı.
Ama tabii ben hiçbir zaman savaşa gidiyorum demiyorum. Ben Suriye'ye gidiyorum, ben Mısır'a gidiyorum, ben Libya'ya gidiyorum, ben Afganistan'a gidiyorum. Çocuklarım küçük zaten. Bir kızım var Eylül
tamam,
isminde.
Başlasın.
Bir de Batuhan diye bir oğlum var.
Selam gönderelim buradan.
İşte eşim Hülya. O da hemşire, sağlık sektöründe devlet memuru. O da aslında çok uzak değil bu tarz olaylara. O da birçok kez deprem bölgelerine, afet bölgelerine ülkemizin gönderdiği ekibin içinde görevli olarak gitti. Pakistan gibi, işte Libya gibi yerlere, Afrika'da birçok ülkeye insan kurtarmaya gitti onlar da. Ama tabii bizim işimiz gerçekten biraz çok daha farklı. Askerlerimiz dediniz, biz askerlerimizin hep arkasındayız.
Hı hı.
Mesela ben ondan yola çıkarak Afrin Kahramanları diye bir de program hazırladım. Yani Afrin Harekatı'nın başından sonuna kadar oradaydım ben ama hep en önde askerler vardı. Biz onların arkasındaydık.
Hı hı.
Ve onların ne yaşadığını gerçekten çok merak ediyorum. Öyle bir ortam ki yani inanamazsınız. Silah sesleri, bombalar düşüyor, karşı taraf havan atıyor, top atıyor ve Allah rahmet eylesin, binlerce kez yad edelim, yine şehitlerimiz oluyor.
Evet.
Ve işte bundan yola çıkarak mesela hep sormak istiyordum. Ya siz ne yapıyorsunuz orada, ne yaşıyorsunuz diye. Sağ olsun Genelkurmay Başkanlığı'na aldığımız izinle ben yaklaşık yine aynı şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aldığım izinle 21 tane arkadaşımızla röportaj yaptım. Birebir en ön cephede olmuş, arkadaşlarını şehit vermiş. Çoğu zaman yaralı arkadaşını çekmiş, sonra kaybetmiş ama yine o çatışmaya dönmüş. Devam etmiş insanların hikayelerini dinledikten sonra bizim yaptıklarımızın bence çok bir anlamı yok ya.
Hayatın anlamı aslında tam da o sınır noktasında
öyle.
Daha çok
en önde olanların bugün gerçekten çok özel eğitimli askerlerimiz, polislerimiz yine aynı şekilde özel harekat polislerimiz o bölgelerde sürekli teröristlerle çatıştılar. Ve o 60 gün boyunca gerçekten kahramanlık destanı yazdılar. Çünkü çok zor bir araziydi Afrin bölgesi, özellikle dağlık yapısı yüzünden ve büyük ormanlık alanları yüzünden zor bir araziydi. 2 ay gibi kısa bir sürede oradaki tüm teröristleri temizleyip bölgeyi aldılar. Bu da onların ne kadar profesyonel ve eğitimli olduklarını gösteriyor. Biz de dediğim gibi biz hep onların arkasındayız. Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Bizim de amacımız o.
Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle analım bu mikrofonlar aracılığıyla. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileyelim. Çünkü hani az önce size sordum ya, yakınlarınız sizi merak etmiyor mu diye. Gerçekten çok zor. Allah sabır versin ve bir daha bu acıları hiçbir zaman yaşatmasın. İşsiz kalacaksınız ama olsun. İnşallah öyle.
Hiç önemi yok. Biz haberciyiz dediğim gibi. Sadece o değil. Yangın olur gideriz. Evet. Başka haber olur gideriz. Çeşk olmasa biz de
evet,
gitmesek.
Evet, işte ben hani espri mahiyetinde söyledim ama gerçekten çok zor.
Suriye'ye işte çok sık gidiyoruz. Bizimkiler eyvallah ama orada yaşayan halkı, insanları, çocukları da gördünüz ama şu an 17 bine yakın annesi babası olmayan çocuk var.
Evet.
3 bine yakın kolu bacağı kopmuş çocuk var. Hiçbir şey bilmedikleri bir dünyada düşen bir bombayla, bir uçağın attığı bombayla kolunu bacağını kaybetmiş. İki bacağını kaybetmiş. 3000'e yakın, 3000'le 7000 arası şu anda artık engelli çocuk var orada. Ailelerini kaybetmişler, evlerini kaybetmişler. Bir yerde toplu işte gelebilen çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor. Çok kötü. Onlar için çok daha kötü. Yani anlatmak çok zor onları. Yani bir çocuğun 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun şu an annesinin babasını kaybettiğini, bir yandan işte kol bacak gibi uzuvlarını kaybettiğini bir düşünsenize. Yani aslında biz insanoğlu olarak empati yapmayı çok unuttuk gibi. Orada hayat gerçekten çok zor ya. Yani ne zaman, nereden, ne geleceği hiç belli değil. İşte günlerdir uçaklar yine Suriye'yi bombalıyor. Yine yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Onlarca çocuk öldü. Ve böyle bir ortamda o insanları savunmasız ya da çaresiz bırakmak bence çok kötü bir fikir. Bence herkes bir de bu açıdan düşünsün. Yani çünkü bizim de yaşadığımız bir şey. Bir uyarı yok, bir ihtar yok, bir silah sesi duymuyorsunuz. Kendinizi güvenliğe alacak bir şey yok. Evinizde uyurken bir bomba geliyor ve her şey bir anda bitiyor. Bütün eviniz, eşyalarınız, kıyafetleriniz, anneniz, babanız, böyle bir ortam yaşanıyor.
Allah korusun diyelim. İnşallah bir daha Allah kimseye, hiçbir ülkede, hiçbir vatandaşa, hiçbir çocuğa mermi değmesin, bomba değmesin, o ocakları sönmesin. Biz hep huzurdan yanayız, hep barıştan yanayız, hep mutluluktan yanayız. İnşallah bundan sonraki yaşamda biz iyi temennileri gönderelim. Hep güzellikler de o çocuklarımızı bulsun diyelim. Siz de inşallah savaş muhabirliğine değil de bundan sonra hayatın hep güzel yanlarını gösteren muhabirlik alanlarında görev
i̇nşallah,
yapmaya
vallahi
devam edin.
Ben de çok sevinirim. Bu arada bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür
ediyorum.
Bizim
için de çok güzeldi, anlattınız. Lütfen göreve sağ salim gidin, sağ salim dönün. Biz de sizin yaptığınız haberleri yine televizyonlardan muhakkak izleyeceğiz ama hep güzel haberler olsun dileklerini yine paylaşalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür
ağzınıza,
ediyorum.
Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık.
İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, olağanüstü durumların, krizlerin, afetlerin yaşandığı bölgelerden haber yapan muhabirlerimizi, savaş muhabirlerimizi konuştuk. İsmail Umut Arabacı'yla kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Düz değil, düzen değil. Az değil, ezen değil. Boz değil, bozan değil. Bir gül biter içinde, içinde, içinde. Tam bilin. Gecenin tam üçünde, gecenin tam üçünde. Can değil, canan değil. Er değil, eren değil. geç değil erken değil. Bir gün biter içimde, içimde, içimde. Tam bildiğim biçimde, biçimde, biçimde. Gecenin ta üçünde, gece. Gibi kanımda can verirken elimde pençe gibi düşünde uy değil uyku değil uy değil uyku değil bir gül biter sevda gibi kanımda can verirken elimde pençe gibi düşünde uy değil uyku değil uy değil uyku değil bir gül biter
hayat. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla tüketim bilincini ve israfı konuşacağız. Aslında tam da günümüzde bu konuyu nasıl konuşacağız bilemedik. Tüketim toplumundayız. Belki de israfın en yoğun olduğu zamanlardan birindeyiz, değil mi hocam?
Evet,
20 ve 21. yüzyıl kendisini tüketimle tanımlayan bir yüzyıl aslında. Her zaman işte tüketerek insanların kendini göstermeyle, görünmeyle kendini var etmeye çalıştığı bir yıl. Değişimin ve yeninin kutsaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Her değişen, her yeni iyiymiş üzerinden bir imaj yaratılıyor. Bir zihinsel dönüşüm içerisindeyiz. Ve bütün bunlar tüketim, israf ve çöp birbirini de arka arkaya tamamlayan
bir
şeyler.
Bir zincirin halkaları tabii, gibi değil mi?
Yani tüketmek ama öyle bir tüketim ki kontrolsüz.
Evet.
İhtiyaç mı, istek mi, arzu mu diye bakılmadan. Sormadan. Hatta öyle bir algı yaratıldı ki modern toplumda ihtiyaçlar sınırsızmış gibi gösterildi. Aslında sınırsız olan insanın ihtiyaçları değil.
İstekleri.
İstekleri sınırsız olan. Kanaati devre dışı bıraktığımız zaman tabii ki ihtiyaçlarla istekler birbirinin yerine girmiş oluyor. Bizim problemimiz kendimizi kontrol etme, irade eğitimi, nefis terbiyesi, kanaat gibi, emanet gibi kavramları unutmamızdan kaynaklanıyor. Yani bir takım erdemlerimiz var bizim. Onları bir kenara bıraktığımız zaman bu sefer biz malla, eşya ile olan ilişkimiz de bozuluyor. Modern toplumda kişinin Allah'la olan ilişkisi bozuldu. Yaratıcıyla olan ilişkisi bozuldu. Yaratıcıyla olan ilişkimiz bizim eşyaya karşı da kontrolü kaybetmemize. Yani kainatın sahibi, mülkün sahibi biz değil, biz emanetçiyiz. Yani emanet mi, sahip olma mı?
Evet.
Mülkün sahibi Allah, biz emanetçiyiz. O zaman eşyaya bakışımızın buradan olması gerekiyor. Mala karşı şükür bilinci içerisinde hareket ettiğimiz zaman ona karşı nankörlük edebilmek, kontrolsüz istediğimiz gibi canımın istediğini yaparım kavramı üzerinden hareket edebilmemiz mümkün değil. Ama sanki canımızın istediği her şeyi yapmak insan için iyiymiş ya da içindeki bir takım boşlukları dolduracakmış gibi bir algı var. Bu da bunun da sonu yok. Hani bir taraftan içimizde bir takım boşluklar var, insani ilişkilerimizde eksiklikler var, dostluklarımızı unutuyoruz. İnsanla tamir edebileceğimiz bir takım eksiklikleri malla, eşyayla tamamlamaya çalıştığımız zaman kendimizi kontrol edemiyoruz. İşte israf boyutu dediğimiz şu, bu boyut. Bu da şey gibi hani susayan insanın sürekli deniz suyu içerek susuzluğunu gidermesi gibi bir şey.
Aslında içi yanıyor.
Evet.
Farkında değil.
O suyu içtikçe de biz doymayacağız, huzura ermeyeceğiz. Kalbimizin de mutmain olabilmesi mümkün değil. Var olma çabası mı yoksa sahip olma çabası mı? İnsan dünyada var olmaya, olmaya daha doğrusu şahit olmaya geldiğini unutarak hep sahip olmak, yeni şeylere sahip olmak ve bunun üzerinden kendini tanımlayarak var etmeye çalıştığı müddetçe de dünyada insana yakışır bir şekilde tüketimi yapabilmesi, insana yakışır şekilde davranabilmesi de maalesef mümkün olmuyor.
Evet. Peki değerli hocam, Kur'an-ı Kerim'de nasıl ifade edilmiş israf?
İsraf Allah'ın sevmediği şey olarak zikrediliyor. Aslında İslam her konuda olduğu gibi burada da itidali bize. Yani ne saçıp savurun ne de cimrilik yapın. Bütün işlerin ortası hayrul umur evsatuha. Bütün işlerin ortasının orta yol olduğundan bahsediyor.
Dengeden.
Yani, tabii ki dengeden. Yani saçıp savurma. Mala karşı ihtiyacın boyutunda tabii ki şey yapacaksın, kullanacaksın. Hatta insanın ihtiyacı olan şeyde iyiye sahip olmasında bir problem yoktur. Bu asıl problem bir şey işlevsel haldeyken onu terk etmektir. Yoksa iyi olan şeye sahip olmak, kişinin kendi gücünün yettiği şekilde sahip olma, alacağı şeyi iyisinden almasında bir problem yok. Tabii oradaki iyi kavramı nedir?
Evet.
Hani markaya mı gidiyoruz, gerçekten işlevsellikten mi bahsediyoruz? Onları da düşünmemiz gerekiyor. Ama problem ne? İşlevsel haldeyken terk edip atmak, çöpe gitmesin. Ve o duyumsuzlukla sürekli tüketimli insanın mutlu olmaya çalışması.
Aslında kendini mutlu zannetmesi. Tabii mutlu ki. Olmaya çalışıyor ama sonunda aslında orada mutluluk şey olmuyor.
Mutluluk değil zaten. Oradaki sahip o anki bir anlık bir şey. Anlık bir haz.
Evet.
Hayatta da biz hep haz ve hızın öncelendiğinden önümüze sanki o hazza ve hıza ulaşmakla tatmin olacakmışız gibi önümüze koyulduğu zaman onun da hep ulaştıktan sonra bir sonraki devreye giriyor. Bir sonraki devreye giriyor ve bu kendimize dönüp düşünecek vaktimizin hani hızla beraber olmadığı bir zamanda da bir sarmalın içerisinde, tüketim çılgınlığı dediğimiz bir sarmalın içerisinde kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde de öyle. Yani sevdiklerimize zaman ayıramadığımız zaman bunları bir takım günler ihdas ederek o günlerde bir takım hediyelerle kapatmaya çalışıyoruz.
Evet, anneler gününde gidip annemizin elini öpmek, ona sarılmak yerine telefon edip belki
ya da her gün onun halini hatırını sormak, bir günü evet, özel evet, bir evet. Şey kavram olmadığını bilmek, sevdiklerimize özel anlar, özel zaman ayırmak, zaman gibi en değerli hazinemizi onlarla geçirmek, onlara vakit ayırma gibi bir şey yapmayıp bunu işte eşya ile bastırmaya çalıştığımız zaman ne karşımızdakisi tatmin oluyor ne de biz tatmin evet. oluyoruz. Sadece bu çarkın içerisinde, bu sarmalın içerisinde birazcık daha bu döngüye hizmet etmiş oluyoruz. Birazcık da şey var tabii ki, artık hayatımızda yapılan işlerin Allah bilsin kavramından çok kullar görsün, kullar insanlar nasıl görüyor, görünüş üzerinden tanımlanmaya gittiğimiz zaman bu da bizi israfa, tüketime götüren kavramlardan birisi oluyor. Az önce Kur'an-ı Kerim'de ya da Peygamber Efendimiz'in hayatında nasıl olduğunu sormuştunuz. Allah'ın sevmediği bir şey. Asla sevmiyor. Bunu biliyoruz. Yani bir Müslümana ya da bir insana yakıştırmıyor. Akıl ve irade sahibi insanın kendini mala karşı, bu maddi ya da manevi her türlü israf olabilir. En büyük israfımız zaman israfı. İnsanın bir takım eşyaya karşı kendimizi kontrol edemememiz var. Sevmediği bir kavram olduğunu, ona karşı o iradeyi kullanması gerektiğini bizim önümüze koyuyor. Bunun dışında Peygamber Efendimiz'den gelen çok güzel bir örnek vardır aslında. Sahabe abdest alırken, burası çok önemli bakın, abdest alırken suyu israf ediyor. Çok kullanıyor yani.
Evet.
Peygamber Efendimiz uyarıyor. Suyu o kadar kullanmaması gerektiği noktasında. Sahabe bunu önce şey yapamıyor. Ya Resulallah, abdest alırken de mi israf? Evet diyor. Akan suyun kenarında da olsanız, velev ki abdest alsan da suyu israf etme. Aslında burada Peygamber Efendimizin bize öğretmek istediği şey israfa karşı bir bilinç oluşturmak. İsraf dediğimiz şeyin nerede, nasıl olduğu, neye karşı olduğu önemli değil. Sanki şöyle baktığımız zaman uzaktan abdest alırken gel çok su harcamak iyiymiş gibi. Hayır diyor. Abdest almak için gerekli ne kadar varsa, ne kadar gerekiyorsa o kadarını kullanman senin için helaldir. Ondan sonrası ibadet için bile olsa israfa dönüşür. Ve İsrafın insanda bir hayat tarzı olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Su akıyor gidiyor nasılsa değil. Hayır. Sen insan olarak iradi bir varlıksın. Kendini kontrol etmeyi bileceksin. Bize Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bu uyarı. Kur'an-ı Kerim'de de yine Tekasür Suresi diye bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de kısa surelerdendir. Mal çokluğuyla insanların oyalandığından bahseder. İnsanları mal çokluğu oyaladı ta ki mezarları ziyaret edene kadar. Burada bir şey var. Ey insan, eğer kendini kontrol etmezsen, eğer hayata bilinçle bakmazsan, yaratıcıyı, insanı ve kainatın konumunu hakkıyla yerine getirmezsen bu senin için aldatıcı olabilir. Sanki dünyadaki hedefin iyi bir insan olmak, erdemli, fazilet sahibi, bir takım ilişkilerinde faziletleri önceleyen insan olmaktan çıkıp seni mal yığmaya, mal biriktirmeye ve o malı tüketmeye dönük bir hayat sürdürebilir. Dikkat et uyarısını Kur'an-ı Kerim bize yapıyor. Ve bir de bakarsın ki diyor, senin için en büyük hazine olan zamanın boşa geçmiş. burada çalışıp çabalamanın geri plana itildiği bir şey değil. Tabii ki çalışıp çabalayacağız ama o çalışıp çabalamalardaki bizim hedefimiz ne? Tüketmek mi? O, tüketirken aslında insanoğlu kendisi tükeniyor. Zamanını tüketiyor, ilişkilerindeki o güzellikleri kaybediyor, kendisini doyumsuz bir şey içinde, gösteriş içerisinde yaparken bir de bakıyoruz ki bütün bir ömür heba olmuş, gitmiş. Bizim için önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Ne israf etmek ne de cimrilik yapmak. Tüketimde de bu böyle olduğunu, ihtiyaçlarımız için tabii ki insanın asli ihtiyaçları vardır. İsteklerimizi ihtiyaçlarımızın önüne geçirmemek. Hatta öyle bir bizim önümüze koyulan öyle bir tüketim sarmalı var ki bugün deniliyor yeryüzünde yaşayan insan sayısından fazla cep telefonu sayısı varmış. Çok ilginç bir şey.
Zaten hep öyle olmuyor mu? Bir numarası çıkıyor. Yarın iki numarası işte, çıkıyor.
İsraf dediğimiz orası.
Evet. Bir numarası çalışıyor haldeyken bile iki numarası bizim için daha
işlevsel haldeyken terk ediyoruz. Evet. Ve hatta İnsanlar mesela ailesinin temel ihtiyaçlarını dururken bu tip işte markalarla ya da şeylerle bir de o var. Ya da çocuğunun eğitim ihtiyaçlarını öncelemezken ya da orada kısıtlamaya giderken evindeki eşyayı değiştirmek gibi böyle bir kısır döngüye dönüşebiliyor. İsraf dediğimiz şey bu tip akıl ve iradeyi harcamalarda akıl ve iradeyi devre dışı bırakarak sadece duygularla ya da görseklikle ya da başkaları ne diyor?
Zaten reklamlar da aslında tam da bunun için çabalıyor. Biz bir ürün çıkaralım ortaya, bu ürünün reklamını yapalım. Hemen mutlaka birilerini bu oltaya düşürürüz.
Artık ve... o reklamlarda zaten malın içerisinde bize fiyat olarak geri dönüyor.
Tabii.
İşte nimetin kadrini bilmemek, nimeti vereni unutmak, nimetin nereden geldiğini, nimetle de imtihan olduğumuzu unutmak bizim bu noktadaki çıkmazlarımızdan birisi haline dönüşebiliyor. Biz nimetin Allah'tan geldiğini bilirsek ve yapacağımız her işte Allah'a karşı sorumluluğu olduğumuzu unutmadan hareket edersek o eşya ile olan ilişkimizi de düzeltiyoruz. İşte orada kanaat geliyor, orada paylaşmak geliyor. Sadece kendini değil başkalarını da düşünme erdemi geliyor. Bir takım bu tür güzel erdemler bizim önümüze koyuluyor. Ama sadece benim duygularım, benim isteklerim dediğimiz zaman ya da canımın her istediğini yapmak, her istediğimi almak, her istediğimi yemek, israf dediğimiz şeyler bu. Hiçbir sınırı yok bakın. Canımın her istediğini yemek kavramı ya da yapmak kavramı ya da almak kavramı. Bunun önüne ne koyarsanız koyabiliriz, fark etmez. Eşittir bu israftır diyebiliriz.
Evet, aslında maddi manevi zarar. Evet, yalnızca biz hani paramızı kaybetmiyoruz. Aslında sağlığımızı da kaybediyoruz. Evet. Canımız her istediğini yediğimizde bu sefer obezite gibi olumsuz sağlık sorunları ortaya çıkıyor.
Ya da bir tarafı tokluktan bir tarafı açlıktan.
Evet ne yazık ki.
Kozmetiğe harcanan, sadece dünyada kozmetiğe harcanan ki zaruri bir ihtiyaç değil bu. Bu bile dünyadaki açlık problemini yok etmek için yeterlidir deniliyor. Ve bir de böyle bir insanın acısına merhem olmaktaki huzur, mutluluk.
O apayrı bir şey.
Ayet-i kerimede de ey kendini israf eden kullarım diyor. Bu sadece maddi israf da değil bakın.
Manevi yani.
Maddi, manevi, zaman, hayattaki gayesini unutmak, yerli yerine bir takım değerleri koyamamak, sevdiklerini ihmal etmek. Bütün hepsi bunun içerisine giriyor. Ey kendisini israf eden kullarım. Haddi sınırı aştığımız zaman israf boyutuna giriyoruz. Allah'la olan ilişkimizde dengeyi kaybettiğimiz zaman, kul ve Rab dengesini koyamadığımız zaman... Bu sefer eşya ile olan ilişkilerimizdeki dengeyi de kaybediyoruz.
Hatta ilişkilerimizdeki dengeydi.
Evet, ilişkilerimiz ona karşı. Çünkü orada ilişkilerimizdeki dengede de karşımızdakinin de bize emanet olduğunu unutuyoruz. Eşyanın bize emanet olduğunu unutuyoruz. Hep kendimizi öncelediğimiz zaman, hep kendi duygularımızı önceledik. Ben ne hissediyorum? Hep ben üzerinden tanımladığımız zaman da israf devreye giriyor. Çünkü orada da dengeli bir ilişkinin olabilmesi mümkün değil. Bir tarafa terazinin topusu sürekli kayıyorsa o ilişkide de bir israf var, bir dengesizlik var demektir. Modern hayat sürekli tüketime tabii ki yani itiyor, sistem itiyor. İşte burada bize düşen de kendimizi frenlemeyi bilmek. Nefis kontrolü dediğimiz şey bu. Ve alışverişe giderken ya da bir şey alırken iki defa düşünmek. Bu gerçekten benim ihtiyacım mı yoksa isteğim mi? Hani bizim kültürümüzde sanki yedim cami diye anlatılır ya Osmanlı'da. İsteklerini erteleyerek bir cami yaptığından bir inşaat işçisinin bahsedilir. Biz de ihtiyaç mı istek mi diyerek sınırlama getirerek daha çok böyle paylaşabileceğimiz, insanlara dokunabileceğimiz, hayır hasenet yapabileceğimiz, bizi kısa süreli değil de uzun süreli mutlu edebilecek, dünya ve ahiret mutluluğuna taşıyacak bir şeyler yapma gayretinde olmamız lazım. O mutluluğu, o hazzı öncelemeyi bilmemiz lazım.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Programı açarken de dedik ya, aslında tüketim toplumuyuz, israfı nasıl konuşacağız diye, ama bir an olsun kendi kendimize düşünüp
muhasebe
yaptığımızda belki tam da o noktada işte israf etmemenin hem bize hem toplumumuza hem ülkemize ne kadar büyük faydalar getirdiğini bir kez daha görüyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam ederim. Bu konuyu açtığınız ve dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için ağzınıza yüreğinize sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bugün bizlerle birlikteydi. Tüketim bilincini ve israf kavramını konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Saçlarımı gelecekti bugün. çiçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, girsin içeri. Kaptı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kaptı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzozuna boğuldum. Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doluldum. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal.
Hayatın sesleri.